Ayrım 16, Zavallı Timur Soykan, sayfa 154. Hava zifiri karanlıktı. Gece konduların arasından yüksek tek tip konutlardan site yükseliyordu. Sitenin üzerine çöken pusun içinde çatılardaki güçsüz ışıklar dalgalanıyordu. Devlet bu konutlardan on binlerce yaparak küçük taksitlerle daha önce ev almayı hayal bile edemeyecek insanları ev sahibi yapmıştı. Aslında burası bile İslamcı Parti'nin neden 7 yıldır iktidarda olduğunu anlatmaya yeterdi. Gürkan direksiyonu hükümetin oy depolarından biri olan sitenin içine kırdı. Sokak lambaları çalışmayan siteyi yüksek binaların çatısına konulan sert ışıklar aydınlatıyordu. Karanlık gecenin üzerine sert beyaz ve genişleyerek düşen ışıklar, İkinci Dünya Savaşı filmlerindeki toplama kamplarının üzerinde gezen projektörlere benziyordu. Buradaki evi Gürkan'ın bir akrabasının vesilesiyle kiralamışlardı. Erdal her sabah emniyet binasına girerken içine düştüğü karamsarlığı, bu dev bloklarla örülü sitedeki evine dönerken de hissederdi. Ve her gün iki kez bu karamsar binalara girip çıkarken memleketteki evinin sıcaklığını, ailesini özlüyordu. Ailesini özlediği anda içini onlara bir bela gelmesinin korkusu kapladı ve kötümserliği büyüdü. Üstelik yol boyunca Gürkan'ın konuşması nedeniyle akşam dualarını okuyamamıştı. Artık uyumadan önce yatağının kenarına oturup yaklaşık 20 dakika sürecek dualarını tekrarlamak zorundaydı. Gürkan genelde Aslı'yla geçen geceyi anlatmış, Erdal kıskanmış ve onu kaybettiğine artık emin olmuştu. Çünkü Gürkan aynı şöyle demişti. Sürekli kendi içinde sevimli bir savaş yaşıyor ve bu çok tatlı. Daha önce ondan bir kadın hakkında bu kadar cinsiyetsiz bir yorum duymamıştı. Daha sonra Adnan'ın soruşturmadan alınması konusunda lafladılar. Gürkan, Adnan'dan kurtulduğuna sevinmelisin dedi ve şeyhin polis sürdüren gücünü, artık çok farklı dönemler yaşıyoruz, adamların zamanı. Düşün, küçük beldedeki tarikatın şeyhi koskoca bakanı tanıyor ve bir telefonla polisin işini bitiriyor diye yorumladı. Erdal o kadar basit olmadığını, soruşturmanın süreceğini söyledi. Gürkan içindeki coşkuyla birkaç cümleden sonra lafı yine Aslı'ya getirmişti. Arabayı park edip asansöre bininceye kadar da soluk almadan Aslı'nın garip iç muhasebelerini hayranlıkla anlatmayı sürdürdü. Aynada kendini izlerken Erdal'ın çıkacakları 13. katın düğmesine kadar bütün katların rakamlarına elini sürdüğünü yine fark etmedi. Evin kapısını açtıklarında dairenin hemen üzerindeki çatıda duran dev projektörün ışığı içeriği rahatsız edici aydınlatıyordu. Erdal makarna yapmak için tencereye su doldurup ocağa koydu. Gürkan ikinci belki de üçüncü el eski kanepeye uzanarak uzaktan kumandayı tuşladı. Üç çok bilmiş gazeteci derin örgüt operasyonunu tartışıyor, birisi böyle bir örgütün olmadığını, cemaatçi polisin vatanseverleri hapse tıktığını savunuyordu. Karşısındaki iki kişi ise örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu daha önce ele geçen belgelerden şaşalı örnekler vererek anlatmak için birbirleriyle yarışıyordu. Pek nadir olurdu ama lafı Erdal açtı. O da ikinci el eşya satan bir mağazadan aldıkları çek yata uzanmıştı. Emekli asker olan apartman yöneticisinin cemaatçi ithamlarını anlattıktan sonra konuştu. Adamlar harbiden devlet filan bitmiş. Ne var ne yoksa cemaat diyor. Ulan bize de cemaatçi diyorlar ya. Anlattım adama. Yüzünde böyle alaycı bir tavır. Dinliyor ama sen onu benim külahıma anlat der gibi. Televizyonda sertleşen tartışmaya göz attıktan sonra Gürkan yüzünde hınzır bir ifadeyle provokatif konuştu. Tamamen de haksız değil belki adamlar. Hem koleji hatırlasana. Nasıl çalışıyordu herifler? Onlar polis kolejindeyken cemaat hep okulun içindeydi. İkisi de okula kaydolduklarında henüz 13 yaşında birer çocuktu. Saçları 3 numaraya vurulmuş, kolejin beton soğuk avlusunun önünde eşofmanlarıyla dizildikleri ilk gün yan yana düşmüşlerdi. Kolejin müdürü o gün ikisinin kaderini birleştirecek şekilde onları ve diğer bütün çocuk polis adaylarını ikişerli eşleştirmişti. İstanbul Etiler'deki okulun geniş avlusunda kuru ve kulakları ısıran soğuğun altında okulun müdürünün nutkunu dinlerken geniş bahçenin uzak köşesinde o adamı ilk kez görmüştü Erdal. Uzun açık kahverengi montunun yakalarını kaldırmıştı. Cırtlak yeşil beresi kalın kaşlarının üzerine kadar inmişti. Polis olmadığı belliydi. Soğuk rüzgarın uğultusunun içinde bir heykel kadar hareketsiz duruyordu. Yüzünü birkaç gün sonra akşam yatakhaneye yanında gece amiriyle geldiğinde gördüler. İnce uzun bir suratı vardı. Her zaman sessiz salınarak hareket eder ve öğrenciler onun bir ruh olduğundan bahsederdi. Bakışlarının yarısını kapatırdı hep büyük göz kapakları. Yarı baygın haliyle iyiliğin erdemlerini uzun uzun anlatırdı. Okulda din ve cemaatle ilgili tek kelime duymamışlardı ondan. Babası emniyet müdürü olan Gürkan ilk günlerden itibaren ayrıcalığını yaşamaya başlamıştı. Babası İstanbul'da görevli değildi ama hafta sonu uzak akrabalarının yanına evci çıkardı. Erdal yatakhanenin penceresinden okulun demir kapısının önüne gelen arabalara evci olmayan bazı çocukların bindiğini görmüştü. Genellikle fakir aileleri Anadolu'nun ücralarında yaşayan çocuklardı. Okulun soğuk koridorlarından bir günlüğüne de olsa uzaklaşmak için cemaatin arabalarına biniyorlar, daha önce görmedikleri kent yaşamının nimetlerini tadıyorlardı. Gürkan'ın babasını bildikleri için cemaat ona hiç yaklaşmamıştı. Okula gelmelerinin üzerinden 2 ay geçmişti. Cumartesi günüydü. Okulun yatakhanesi birkaç öğrenci dışında boştu. Ruhun ranzalar arasından yanına geldiğini görmüştü Erdal. Saygısından ayağa kalkması ruhun çok hoşuna gitmişti. Parmaklarını yavaşça kenetlerken gözlerinin içine bakmış ve okulun müdürü ile konuşacağını, ertesi gün evci çıkabileceğini söylemişti. Sadece bir kez anne ve babası geldiğinde sivil kıyafetlerde dışarı çıkmıştı. Bu ikinciydi. Kapının önünde duran araçtan 2 genç inmişti. Nereden bilmiyordu ama onu tanıyorlardı. Okuldan 2 çocuk daha arabaya bindi. Otomobilleri bir kırmızı ışıkta durduğunda yanlarındaki arabada pop bir şarkının sesi sonuna kadar açılmıştı. İlk kez o zaman kimliklerini açık etti ağabeyler. Bir ilahi kasetini teybe koyup sesi açtılar. Şoförün yanında oturan Erdal'a dönüp bu şarkılara karşı değiliz yanlış anlama ama bizim müziğimizdeki huzuru hissedince sana da o sesler gürültü gibi gelecek demişti. Onların evlerine aydınlık yuva denirdi. Ağabeyler öyle denilmesini istiyordu. Erdal o evlerden birine girdiğinde içerideki gül kokusu buraya ait olmadığını hissettirdi. Din ve cemaatle ilgili hiçbir şey anlatmıyorlardı. Sadece iyilik ve doğruluğun erdemleri üzerine konuşuyorlardı. Hiçbir zorlama yoktu. Namaz saatlerinde seccadelerini alıp gidiyorlar, çocukları namaza davet bile etmiyorlardı. Yine de Erdal'ın çocuk aklında uykusuz geceler yaratan bir korkuydular. Bir yandan hafta sonları devletin soğuk koridorlarından kurtuluş, bir yandan içine sürüklendiği ve ideolojinin ölümle eş anlamlı olduğu bir ülkede taraf olmanın endişesiydiler. Erdal 3. defa eve geldiğinde diğer 2 çocuk ağabeylerle birlikte namaz kılmak istediklerini söyledi. Ağabeyler çok mutlu olmuştu ama bu sadece gözlerinden anlaşılıyordu. Erdal'ı baskı altına almak istemediklerini içlerinde tuttukları sevinçle kanıtlıyorlardı. Onun memleketi 15 yıl sonra her seçimden sonra çizilen oy haritasında muhalefet renklerine boyanacak, azınlık sınırlarında olacaktı. Kolay bir lokma olmadığını biliyorlardı ve sabırlı davrandılar. Namaz kılarlarken kütüphanedeki kitapları Erdal'ın karıştırması onlar için yeterliydi. Orada Atatürk ile ilgili resmi tarihin dışındaki tezleri anlatan kitapları görünce irkildi. 6. hafta Erdal halen namaz için kalktıklarında onlara eşlik etmiyordu. Televizyonun altındaki video kaseti yumuşak mekanik hareketlerle içine çekerken ağabeylerden biri elinde kumanda Erdal'a döndü. Erdal'a Hoca Efendi'nin vaazını dinleyeceklerini, dinlemek istemezse diğer odaya geçebileceğini söyledi. Belli ki önemli kozlarından birini oynuyordu. Asıl kazanmaları gerekenin bu batılı ve kendilerinden çok farklı çocuk olduğunu düşünüyorlardı. Farklı olanı kendilerinden yapmanın onları daha da güçlendireceğinin farkındaydılar. Erdal Hoca Efendi'nin vaazını dinlemeye gönüllü oldu. Televizyonun cızırtılarla dalgalanan ve atlayan ekranında yavaş yavaş onun yüzü belirdi. Sanki ekrandaki onları görecekmişçesine saygılı oturuyordu ağabeyler. O ise karşısında kamera yokmuş ve bütün cemaati onu izleyemeyecekmişçesine umarsızdı. Kafasındaki beyaz takkeyi sürekli eliyle düzeltiyor, mendiliyle burnunu siliyordu. Sadece birer çizgi kadar açabildiği gözlerinin altında mor büyük torbalar asılıydı. Anlattığı felsefesini Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle tartışılmaz kılıyordu. Kaset başladığı gibi ucuz kaydın cızırtılarıyla bittiğinde uzun bir sessizliğe izin verdi ağabeyler. Hoca Efendi'nin sözlerini yeni öğrencilerinin sindirmesini bekliyorlardı. Erdal 7. buluşmaya gitmedi. Hafta sonu Gürkan yine şen şakrak dışarı çıkarken Erdal'ın yanına bu kez ruh değil okulun müdürü geldi. Neden ağabeyleriyle gitmediğini sordu. Müdür cevabını dinlemedi bile. Onların iyi, vatanını seven insanlar olduğunu defalarca tekrarladı. Erdal gitmeyeceğini söylediğinde sadece sert bakışını gözlerinin içine saplayıp gitti. Bir daha da ne ağabeyler ne de ruh uğradı yanına. Bir yıl sonra polis kolejinde cemaatçi çocuklar ayrı bir gruptu ama azınlıktaydılar. Erdal cemaatin kendisini avlama maceralarını defalarca Gürkan'a anlatmıştı. Buna tekrar gerek görmedi. Gürkan'ın apartman yöneticisinin haklı olabileceğini söylerken ciddi olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. İkinci el çekyatın gıcırtıları eşliğinde Gürkan'a döndü. Sesinde alaycılık yoktu. Yüzünde alaycı bir gülümseme göremedi Erdal. Tek çare sormaktı. ''Sen ciddi misin?'' Gürkan'ın gözlerinde şımarık iki ışık çaktı ve kadınları baştan çıkartan temiz gülümsemesi açıldı. Ama sözlerinde gerçek payı da olduğunu anlattı. ''Biz teşkilatı biliyoruz, içindeyiz.'' Ama ortak, düşünsene, hepimiz kolejdeyken görmedik mi? Hoca takımı okulun içinde cirit atıyordu. Normalde koleje dışarıdan kim girebilir? Ama ruh, aydınlık ağabeyler, istedikleri zaman yatakhanede, istedikleri zaman sınıftaydı. Demek ki vardı adamların böyle bir amacı. Okuldaki öğrenci sayısı 500'dü. 100 tanesi bunlardan olmuştu. Erdal itiraz etti. Ne bunlardan olması ya? Gariban çocuklar okuldan dışarı çıkmak için onlardanmış gibi davranıyorlardı. Hepsiyle tek başına konuş, hepsi alay ediyordu bunların arkasından. Gürkan itirazı kabul etti. Tamam öyle olsun ama yine de cemaat okuldaydı işte. Polisin içinde örgütlenmek adamların amacıydı. Bunlar zaten sonra devlet raporlarına, araştırmalarına da girdi. Şimdi tabii cemaat dünyanın dört bir yanına yayılmış bir güç, kabinede de adamları var. Muhalif olanlar tabii ki polise cemaatçi operasyonlara tarikatların operasyonu diyecek. Erdal provokatif çıkışının çok yanlış anlaşıldığını Gürkan'a söyledi. Ben de sandım ki operasyonları cemaat yönetiyor olabilir diyorsun. Tabii adamların bu hikayelere inanmaları için haklı nedenleri olabilir ama bundan bana ne? Gürkan kanepede doğrulup kumandayla ekrandaki harareti yüksek tartışmanın sesini kıstı. Sessizlikle söyleyeceklerinin önemini hissettirdikten sonra bir sır veriyormuşçasına tedirgin düşüncesini anlattı. Bak, teşkilatın içinde var bu adamlar. Ama bizde birkaç tane, sizde bir iki tane. Hemen her şubede böyle tek tük varlar. Zaten suratlarına, bıyıklarına baktığında, konuştuklarında, hatta telefonda bile konuştuklarında, seslerinin tonundan ne oldukları anlaşılıyor. Onun için zararsızlar. Ama okulda olanlara bugünden bakınca hep çok garip geliyor. Düşünsene orada polis yetişiyor. Nasıl güvenlik vardı? İçişleri Bakanı'nın izni olmadan orada böyle cemaat faaliyetleri filan olamazdı. Yani bizim orada gördüklerimiz muhtemelen çok büyük bir organizasyonun parçasıydı. Hafta sonu iki polis de nöbetçi değildi ve evde durağan iki gün geçirdiler. İki sabah markete gitmek dışında evden bile çıkmadılar. Gürkan'ın hafta sonu memleketine, ailesinin yanına giden Aslı'yla uzun uzun telefonda konuşması hayatlarındaki tek değişiklikti. 8. gün, pazartesi. Mobese kayıtlarının aktığı ekrandan bakışlarını çekip gözlerini dinlendirmek istedi. Ama odanın floresan aydınlığı buna izin vermiyordu. Süleyman'ın namazdan dönüp bilgisayarının karşısına geçtiğini fark etmemişti bile. Klavyesinden yine tıkırtılar geliyor, sahada geçen önceki günün raporunu yazıyordu. Erdal'ın kendisine baktığını görünce her zamanki iyilik meleği haliyle gülümseyerek konuştu. Kayıt izlemek en sıkıcı iş. Bir dava vardı. Senin gibi böyle 10 gün kayıt izledim. Eve gidip yatağa yatıyorum. Gözümün önüne o görüntüler geliyordu. Bir keresinde kahvaltı yapıyorum. Hanıma, çocuklara baktım. Sanki kamera kaydındandılar. Aklımı yitiriyorum diye korkmuştum. Erdal gülümseyerek onayladı ama aslında keyif alıyordu. Ayşe'nin kaydını yakalamış ve daha önce fark etmemesine şaşırmıştı. Tipinde ayırt edici bir yan olmasa da topallaması çok barizdi. Sokaktan meydana ilk çıkışını, yokuşa yönelmesini görmüştü. Hatta Hamza'nın durdurduğu anı bile yakalamıştı. Hamza doğru söylüyordu. Karşılıksız kalan davetinin ardından kala kalmıştı. Son görüntüsünde Ayşe Üsküdar'ın çarşısına doğru kadrajdan çıkıyordu. Ama saatler geçmesine rağmen Ayşe Mobese'nin görüş açısına bir daha dönmemişti. Saat 10-15'ten sonrası halen muammaydı. Ekrandaki donmuş görüntüye dalmışken Adnan bir ışım içeri daldı. Bütün gün ortalıklarda görünmemişti. Kendisini İstanbul'da tutabilecek, yaltaklanacağı bir güç aramıştı. Selamsız gelişinden ve dudaklarının düşüklüğünden başarılı olamadığı belliydi. Silahını belinden çıkarıp masanın üzerine attı, koltuğuna yaslanıp apış arasını karıştırırken gözleri Süleyman'a kilitlenmişti. Artık kaybedecek bir şeyinin olmadığı çılgınlıktaydı. Politik davranması gerekmiyordu ve bu Adnan'ı her zamankinden daha tehlikeli yapmıştı. Adnan dudaklarını tiksintiyle bükmüş, bilgisayarından gözünü ayırmayan Süleyman'ı kesiyordu. Ortaya attı lafı. Olaya bak ya, önünde diz çökmedik diye tarikat şeyhi bizi sürgün ettiriyor. Ama devran döner usta, bir seçime bakar. O zaman tarikatçılar kaçacak deli kararlar. Bir yardım et diye kapımızı çalarlar. O zaman görürler ebelerininkini. Erdal daha önce boyun eğdiği otoritenin çaresizliğine acıdı. Bu kez korkusundan değil, alttan almak için sordu. Gönderecekleri kesin mi? Adnan için yanıt verilmeyecek kadar değersizdi Erdal. Aslında Süleyman ile konuşuyordu, bakışlarından belliydi. Bakalım, belli değil daha. Bizim de tanıdıklarımız var Allah'a şükür. Araya girdi birileri ama gönderseler de ben geri döneceğim. O zaman hesabı görülecek çok adam var. Mülayim polis daha fazla dayanamadı, hiç güneş görmemişçesine ölü yüzünü Adnan'a çevirdi. Erdal da Adnan da bunu hiç beklemiyordu ama o öfkeli baktı. Konuşmasına gerek yoktu, tek kelime bile etmedi. Yumuşak sesiyle konuşsa daha az ürkütücü olurdu meydan okuması. Adnan sustu, gözlerini kaçırdı. Erdal'ın aklına kaçak işçiyi dövüp cebinden bütün parasını alışı geldi. Ne kadar aciz ve korkaktı Adnan. Bir daha İstanbul'a dönemeyeceğini biliyordu. Eski çarkların dişlileri onu kurtaramayacak kadar paslanmıştı. Adnan odadan çıkarken bilgisayar ekranındaki görüntüyü yürüttü Erdal. Süleyman'ın klavyesindeki tıkırtılar yeniden başladı. Mobese kamerasının saati akşama varmıştı ve Ayşe bir kez daha görünmemişti. Masasındaki telefon çaldığında Üsküdar meydanındaki mobese kayıtlarının geldiğini haber vermek için aradıklarını sandı. Ayşe son kaydında göründüğü yerden Üsküdar meydanına 5 dakikalık mesafedeydi. Orada onu görmek için sabırsızlanıyordu. Ayşe'yi kaldırdığında şefin ince sesini hemen tanıdı. ''Yanıma gel.'' Şef Şeyh'in torpilinin üzerine çöktüğü kabustan sonra dosyayla yakından ilgiliydi ve anlaşılan Erdal'ın cuma günü raporunu hemen okumuştu. Açık kapıyı tıklatıp içeri girdiğinde de raporu gözden geçiriyordu. Gözlerini bir sayfadan ayırmadan oturmasını işaret etti. Adnan'ı dosyadan aldığı görüşmedeki üzerine bol gelen gerilimin yerinde tipine çok uygun bir uysallık vardı. Şişman parlak yüzüne de kan gelmişti, rahattı. Geriye dayanıp koltuğunun içinde kaybolduğunda Erdal'ın aklına 23 Nisan'da makam koltuğuna bir günlüğüne oturtulan çocuklar geldi. Ama o karizmadan yoksun varoluşuna direnerek konuştu. Muhtemelen bütün hayatı gürültüsünün sesinin dezavantajlarına direnerek geçmişti. Aferin, işte soruşturma böyle yapılır. Ne o daha olay yerine bakmadan, adam gibi ifade almadan gidip millete posta koymalar filan. Adam böyle işte. Bir suçlu buluyor kafasına göre, işleri allak bullak ediyor. İşte eğitimin farkı. Adım adım iz sürülecek. Hemen kafadan suçlu bulunup bodoslama gidilmeyecek. Nasıl, görüntülerde var mı bir şeyler? Erdal'ın aklında dosyayı verdiği gün şefin kendisinin yüzüne bile bakmadığı, sadece Adnan'la konuştuğu geldi. Ama övgüye hiç kimse kayıtsız kalamaz. Bu sahte sahnenin oyuncusu olmak için gönüllüydü. Şimdilik bütün öğrendiklerimizi doğruluyor kayıtlar. Kız saat 10-15'ten sonra yok ama Üsküdar meydanındaki görüntülere bakamadım daha. Şef koltuğundan doğrulup masaya dayandı. İnce kaşlarını kaldırıp söyleyeceğinin önemine vurgu yaptı. Tamam, aman dikkat, iyi bakmak lazım. Biliyorsun emniyet müdürünün dikkatinde artık bu dosya. Bence bu neydi adı? Önündeki Erdal'ın raporunu sayfalarına çevirdi. Küçük parmağını bir satırın üzerine koyduktan sonra devam etti. Hamza, şu çocuk, ona dikkat kesin. Kaybolduğu gün kızın önünü kesmiş, takip etmiş. İyi bakmak lazım. Erdal tarikattan uzaklaşan soruşturmanın şefte yarattığı rahatlamayı anladı. Hamza'nın söylediklerinin doğruluğu kayıtlarda görünüyordu ve şef bu gerçeğe çok üzülecekti. Söyledi. Köse adamın yüzü düştü. Yine de sen o kadar emin olma. Yine takılmıştır kızın peşine dedi. Şefin ihtiyacı olan bir numaralı şüpheli oydu. Erdal'ın Adnan'ı götüren hataya düşmek gibi bir niyeti yoktu. Ama yeniden tek şüpheli tarikat kalmıştı ve bundan kaçamazlardı. Erdal Kara Dicle'ye gidip bir bakmak istiyorum dedi. Şefin yuvarlak suratından kan çekildi. Kariyerine mihenk taşını yerleştireceği bir an olacaktı sözü. Müdür fırçayı atarken delil varsa tarikat diye soruşturmamazlık da etmeyin, aman çok dikkatli olun demişti. Şef inisiyatifini koyabilse tarikattan uzak dur derdi ama aldığı talimata boyun eğmeye karar verdi. Tamam git bak ama aman çok dikkatli ol, sakın Adnan'ın yaptığı gibi olmasın. Çok saygılı, çok sakin. Bana bak, bir yamuğun olursa ben de sen de doğuda alırız soluğu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 165.